Ayrım 22. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 279. Kane, Nava'ya Pengar'ından nereye gideceklerini sormak üzereyken bunların bir rüya olduğunu hatırladı. Bir an için unutmuş, bir rüyayı gerçekmiş gibi yaşamaya başlamıştı. Rüyadayken nereye gittiğinin bir önemi var mıydı? Olmadığını düşünse de kafasının içindeki bir ses aksini iddia ediyordu. Ama nereye gidecekti ki? Bu soruyu sorar sormaz hemen cevabını buldu. Ne yapması gerektiği çok açıktı. Yine kardeşinin sözlerini hatırladı. Kendine somut bir şeyler bul. Güvenli olabileceğin bir yer ya da yanlarında güvenli olabileceğin insanlar. Philadelphia'ya Jasper'ın yanına gitmeliydi. Ona yardımcı olabilecek tek kişiye gitmeliydi. Belki o bir çıkış yolu bulurdu bu hayal dünyasından. Bunun yapılacak en akıllıca şey olduğuna karar veren Kane, muşamba kaplı koltuğa gömülüp camdan şehri seyretti. Radyodaki DJ saatin 9.47 olduğunu söyledi. Sonra da "İnsanlar gariptir" diye bir şarkı çaldı. Şarkı bitince Nava Kane'e emirler vermeye başladı. "Tren garına girdiğimizde başını sakın kaldırma. Tavanda kameralar var. Hareket etmeden durduğunda da şunu okuyormuş gibi yap." Taksinin koltuğundan kaptığı ıslak bir gazete uzattı Kane'e. "Anladın mı?" Kane başını salladı. "İlk sen gir gara. Ben hemen arkanda olacağım," dedi Nava. "Eğer olay çıkarsa kaç, beni bekleme. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Önemli olan senin ortadan kaybolman." Nava Kane'in cebine bir cep telefonu sıkıştırdı. "Eğer ayrılmak zorunda kalırsak, hızlı aramadaki son numaraya bir ekle ve ara. Benim dışında herhangi biri cevap verirse bil ki öldüm. Telefonu kapa ve kaç, anladın mı?" "Kesinlikle." 34. sokakla 8'in kesiştiği yerde taksiden inip sessizce yürüyen merdivenlerden gara indiler. Yer altına indiklerinde Kane Amtrak trenlerine doğru ilerledi. Bu yolu 100 defa gidip gelmişti ve yere bakarken bile önünden geçtiği dükkanların isimlerini sayabilirdi. Nava'nın yakında olduğunu da hissedebiliyordu. Garın ortasındaki dev panonun önünde durduğunda başını kaldırıp bakmak istedi. Nava onun ensesine soluyup, "Bir sonraki tren 8 dakika sonra Washington'a gidiyor. Ona bineceğiz," diye fısıldadı. Mükemmel. Philadelphia yol üstündeydi. Trene bindiklerinde Kane, Nava'yı Philadelphia'ya gitmeye ikna edebilecekti. Eğer edemezse de kadını ekerdi. İnsan bir yanılsamayı ekebilir miydi acaba? Birkaç dakika sonra 183 numaralı trenin 10.07'de Washington'a hareket etmek üzere 12. peronda hazır beklediği anons edildi. Nava Kane'in dirseğine yapıştı. Kalabalığın gittiği yöne doğru ilerlerken Kane'i de çekiştirdi. Bir şelalenin akıntısına kapılmış gibi Kane de alttaki perona gidiyordu. Ajan Sheen Murphy'ye hep en boktan görevler düşerdi. Bazen sanki alnında en önemsiz işleri yollayın diye yazıyor gibisine geliyordu. 12. peronda durup da şimdiye Meksika'ya varmış olan biri çıka gelir diye beklemek zorunda kaldığına inanamıyordu. Elindeki bilgisayar çıktılarına baktı. David Kane'in ve Nava Weiner'ın 20'şer resmi vardı. İkisi de olası birçok kılıkta görüntülenmişlerdi. Kane'in bir resimde sakalı vardı ama bıyığı yoktu mesela. Bıyıklı ama sakalsız bir Kane vardı. Uzun saçlı Weiner. Saçsız Kane. Aptalcaydı bu fotoğraflar. Çünkü en önemli olan özellikler boy ve kiloydu. Boylarını değiştiremezlerdi. Kilo da zor kamufle edilen bir şeydi. Çoğu şüpheli hep yüzünü gizlemeye çalışsa da bu da zaman kaybıydı çünkü gözleri onları hep ele verirdi. Kaçan insanlar Murphy'ye çocukken aldığı tavşanı hatırlattı. Box'ın kafesini her temizlemek istediğinde hayvancağız bir köşeye sıkışıp kalırdı. Ve Murphy'nin midesini ağzına getirecek şekilde korkudan gözleri fıldır fıldır dönerdi tavşanın. O salak tavşandan nefret ederdi. Annesi sorumluluk öğrensin diye almıştı o tavşanı. Ama Murphy sorumluluk yerine tavşanlardan nefret ettiğini öğrenmişti. Murphy önünden geçen insan serine bakarken yüzlerine odaklandı. Sabah 7'den beri binlerce yolcu görmüştü. Daha saat erken olduğundan insanların %50'si sanki hala ayakta uyuyordu. Geri kalan %40'ı da sinirliydi. New Yorklular kendilerini dünyanın efendisi, geri kalan insanları da salak sanırlardı. Sanki sadece %10'u mutluydu ve yolculuklarını iple çekiyordu. Dünyanın başka bir yerinde bu oran yolcuların %10'u değil de %60'ı olurdu. Ama burası New York'tu. Özgürlükler ülkesi ve kızgın olanların yuvası. Önünden başkaları geçti. Sıkılmış, kızgın, gözleri uykulu. Kızgın, kızgın, sıkılmış, sinirli, gözleri uykulu, yorgun, kan çanağı gibi gözler. Sürekli insanlar akıyordu önünden. Arada bir elindeki resimlere, sonra yine gözlere bakıyordu. Gelişme var mı Murphy diye bir ses duyduğunda kulaklığından, birden irkilerek kendine gelip yorgunluğunu unuttu. Başını eğip yakasına iliştirilmiş mikrofona konuşurken bunu gizlemeye bile çalışmadı. İlk günlerde her görevde doğruluk, adalet ve Amerikan hayat tarzı için bir savaş verdiğini sanarak her şeyi kitabına göre yapmıştı. Ama 17 yıl boyunca trenlerde, otobüs garında, havaalanında, tuvaletlerde, bu gerçekten de iğrençti, barlarda ve otellerde gözetleme yaptıktan sonra bunu artık umursamıyordu. Eğitimde öğretilen birçok şeyi umursamıyordu artık. Yok, ya sende diye sordu Murphy. Yok. Murphy ağzını açıp esnedi. Gözler, gözler, gözler, bu zaman kaybından başka bir şey değildi. David Kane buraya gelmeyecekti. Saatine baktı. Bir saat sonra biraz ara verebilecekti. Cebindeki sigara paketini yokladı. İnsanların gözlerine bakarken yakacağı ilk sigarayı düşünüyordu. Nava hemen adamı saptadı. Tüm kuralları çiğniyordu ve kalabalığa karışmaya çalışmıyordu. İri yarı 2 metreye yakın uzun boylu bir adamdı. 100 kilodan ağır olan adamın ağarmaya başlayan saçları kısacık kesilmişti. Omuz askısındaki tabancayı gizlemek için de mavi bir ceket giymişti. Elinde Kane'in eşkali bile vardı. Ajan daha onları görmemişti. Perona çıkan yolculara bakıyordu sanki. Bu da hataydı. Ajanla aralarında 12 kişi kalmıştı. Nava, Kane'in trene binme fikrini kabul ettiği için kendine küfretti. Bir turistin arabasını çalıp herifi bagaja kapatıp arabayı Connecticut'a sürüp orada bir plan yapmalıydı. 10 kişi kaldı. İleri doğru eğilip Kane'in kulağına fısıldadı. Kenara çekil ve beni takip et. Kane dönemeden onu bir kenara itip yanına sokuldu. Kane de onu izleyip kadının indiği merdivene çıktı. 4 kişi kalmıştı. Ajan, Nava ve Kane'in yer değiştirdiklerini görmemişti. Zavallı salak. Nava adamın beceriksizliğine şükredeceği yerde buna kızmıştı. Amerikalılar çok ajan yetiştirirlerdi ama iyi yetiştiremiyorlardı. 2 kişi kalmıştı. Nava kendinden emin bakışlarla gülümseyerek yoluna devam etti. Eğer Kane'i arıyorlarsa bu plan işe yarayacaktı. Ama eğer onu arıyorlarsa ve ajan olması gerektiği kadar hızlıysa kapı hapı yutmuşlardı. Bir kişi vardı önlerinde. Nava sırtını dikleştirerek ajana seksi bir bakış attı. Eğer KGB ajanı olsaydı, arkasındaki gözlüklü adam bakardı. Ama adam KGB'den değildi. Bir an için ajan olduğunu bile unuttu. Sadece tahrik olmuş bir erkekti. Gözlerini kadının vücuduna dikti, göğüslerinde durdu. Ama yüzüne bakınca bir an için duraksadı. Adam tepki göstermeden hareketi geçmesi gerekiyordu Nava'nın. Tökezlemiş gibi yapıp kendisine saldıracak adamın üstüne atlayarak adamın kollarının arasına düştü ve hızla elini göğsüne götürerek yakasındaki mikrofonu söktü. Sen diyen adam birden kasıklarında bir şey hissedince sustu. Hareket etme diye fısıldadı gülümseyerek Nava. Kasığında uzun bir bıçak var. Hadım edilmek istemiyorsan bana sarılıyormuş gibi yap ve 2 adım geriye gidip duvara yaslan. Çok yavaş hareket et. Ajan kendisine söyleneni yaptı. İnsanlar bu 2 muhabbet kuşunun yanından geçerken adamın kasındaki bıçağı fark etmediler. Kaç kişisiniz? Vayner. Nava bıçağı biraz oynatarak adamın kasığını çizdi. Kaç kişisiniz? Tamam dedi adam geri çekilmeye çalışıp. Sırtını duvara yasladığı için sıkışarak. Garda 12 ajan daha var. Peronda? Nava sanki adamı öpecekmiş gibi başını kaldırdı. Adamın nefesi sigara kokuyordu. Bir kişi daha var. Tarif et. Adam bir an tereddüt edince ona neler kaybedebileceğini hatırlatmak zorunda kaldı Nava. Tamam dedik ya diye gürledi. Anlatıyoruz işte. Dikkat et elindekine. 1.90 boylarında ince sarı saçlı benim gibi. Kimin için çalışıyorsun? CIA diyen adam yalan söylüyordu. Tamam dedi. Kane'le konuşabilmek için başını yana çevirip adamın göğsüne dayadı. Alttaki fermuarlı kısımdan mavi kalemi çıkarıp bana ver. Kane sırt çantasını karıştırırken Nava'da başını kaldırıp ajana baktı. Hey, bana baksana. Ajan istemeyerek ona baktığında gözlerinden korktuğu anlaşılıyordu. Merak etme, seni öldürmeyeceğim. Kane kısa plastik tüpü Nava'nın sol eline verdi. Nava da bunu ajanın baldırına saplayıp mavi silindir kırıştı ve iğneyi çıkaran mekanizma çalıştı. İğne derisini delerken adam bir an için gerildiyse de 5 saniye içinde benzodiazepinin kanına karışmasından gevşedi. Yüzünde bir gülümseme vardı. Boş tüpü yere atan Nava adam düşmesin diye sol elini adamın göğsüne koydu. Adın ne? Sheen Murphy derken sanki rüya alemindeydi adam. Nasıl hissediyorsun kendini Sheen? Uykulu. Sanki söylediğini vurgular gibi başını duvara yaslayıp gözlerini kapadı. Sheen. Nava bıçağı yerine koyup Murphy'yi sarstı. Gözlerini açıp neler olduğunu anlayamadan şaşkın şaşkın baktı adam. Uyumak istiyorum. Biliyorum ama bana bir iyilik yapman gerekecek. Tamam dedi başını eğerek. Dünyanın en büyük bebeği gibi davranıyordu. Eğer seni uyandıran olursa onlara tren gittikten sonra yorgun düşüp uyuduğunu söyle. Beni görmedin, tamam mı? Uyuyakaldın. Tamam, seni görmedim. Sanki uyanık kalmaya çalışıyormuş gibi gözlerini kırpıştırdı. Uysam şimdi? Bir sorum daha var. Kimin için çalışıyorsun? Gözleri yavaşça kapanırken bir şeyler mırıldandı. Nava sinirlenerek adamın omuzlarını daha sıkı kavradı. 10 saniye içinde zaten Nava istese de istemese de uyuyakalacaktı. Kimin adamısın? Nava başını Murphy'nin ağzına yaklaştırdı. Ama adamın sesi bir fısıltıdan ibaretti. FBI. Başı göğsüne düştü ve dudaklarından tükürükler döküldü. Nava ağzını kapadığı adamı ayakta tutmak için onu duvara rastladı. Washington'a giden 183 numaralı trene binecek yolcuların dikkatine. Tren 12. perona girmiştir. Nava sırt çantasını omzundan indirdi ve bir plastik tüp daha çıkardı. Bu demin kullandığıyla aynıydı ama sarıydı. Perona giren trenin çanını duyabiliyorlardı. Bakan olup olmadığını anlamak için başını kaldırıp çevreye göz attığında herkes peronda yer kapmak için koşuşturuyordu. Kane dehşetle bakıyordu kadına. O, yani sen. Ölmedi. Eğer onu öldürseydim gittiğimizi bilirlerdi. Murphy'nin kulağından minik mikrofonu alıp kendi kulağına taktı. Sonra da yaka mikrofonunu yerine taktı. Tam o anda bir ses duyuldu. Murphy, cevap ver. Evet dedi Nava mikrofona doğru eğilip sesini değiştirerek. Bir şey gördün mü? Yok. Ben de görmedim. Bence haklısın, zaman kaybediyoruz burada. Ya. Nava kısa cevaplar verdiyse yakayı ele vermeyeceğinin farkındaydı. Tamam, 5 dakikaya yine ararım. Tamam. Nava 5 saniye daha bekledi, sonra da kulaklığı yine ajana taktı. Ses düğmesini de iyice açtı. Washington'a giden 183 sayılı seferle seyahat edecek yolcuların trene binmeleri rica olunur. Tren 2 dakika içinde 12. perondan kalkacaktır. Nava, Murphy'nin baldığına bir iğne daha sapladı. Amfetaminlerle karışık flumazelin ilk ilacın etkisini tersine çevirecekti. Sonra dönüp Kane'in koluna yapışıp insanların arasına çekti onu. Bir dakika sonra gardan çıkan trene binmişlerdi. Tren hızlanınca Nava derin bir nefes verdi. Şehir dışına çıkıyorlardı. Gerçekten kurtulup kurtulmadıklarını merak etti. Ama uzun süre merak etmesi gerekmeyeceğini biliyordu. Nasılsa yakında öğrenirlerdi. Biletler dedik şişman kadın koridorda yürürken. Lütfen biletlerinizi çıkarın. Biletler. Nava Kane'in eline birkaç 20'lik sıkıştırdı. Washington'a tek gidiş bilet al. Bilet satan kadın yanına geldiğinde Nava'nın dediğini yaptı. Nava, Baltimore'a gidiş dönüş bilet alınca da tepki vermedi. Eğer soran olursa birlikte seyahat ettiğimizi düşünmesini istemedim. Belki biraz zaman kazandırır bu bize. O zaman ikimiz de Baltimore'a mı gidiyoruz diye sordu Kane. Nava başını salladı. Hayır, bir sonraki durakta iniyoruz. Neden New York'ta iniyoruz? UGA izimizi sürmeden önce bu trenden inmemiz gerek de ondan. Benim söz hakkım var mı? Hayır, bu yapabileceğimiz en akıllıca şey. Kane derin bir nefes aldı. Bu yanılsamayı kontrol altına almalıydı. Jasper'a ulaşırsa güvende olacaktı. Ben Philadelphia'ya gitmek istiyorum. Neden? Kardeşim orada oturuyor. Kane ağzını açar açmaz bunu bir gerekçe olarak öne sürerek hata ettiğinin farkına vardı. Oraya gitmememiz için en büyük neden de bu. Bizi arayacakları ilk yer orası. Kim arayacak bizi? FBI ve Ugan'ın seni yakalamak için devreye soktuğu daha başka kim varsa onlar diye fısıldayarak konuştu Nava. Sen farkında değil misin olanların? Ama Jasper'a ulaşmam gerek. Şimdi ona gidemezsin. Bunu nasıl olur da anlamazsın. Hiçbir şey mantıklı değil dedi patladı Kane. Birkaç yolcu dönüp ona baktı. Bağırma dedi Nava dişlerini sıkarak. Çevresindeki herkes onları dinlemek için kulak kabarttı. Geriye yaslanıp Kane'in kulağına fısıldadı. Burası çok kalabalık şimdi olmaz. Peki diye fısıldadı Kane. Ama ben Philadelphia'ya gidiyorum. Gitmiyorsun. Bana ihtiyacın var David. Jasper'a gidersen hapı yutarsın. Lütfen bana güven. Kane buna karşı çıkmak için ağzını açtıysa da onunla konuşmanın bir faydası olmayacağını biliyordu. Gözlerini kapayıp ne yapması gerektiğini kestirmeye çalıştı. Philadelphia'ya gitmenin doğru olduğunu biliyordu. Ama Nava'nın da onunla gelmesi gerekiyordu. Eğer tüm bunlar gerçekse ve o gerçekten Laplace'ın şeytanıysa, o zaman Philadelphia'ya gidip gidemeyeceğini de bilmesi gerekiyordu. Öyle ya, ya da her şeyi nasıl istediği gibi yönlendireceğini bulması gerekiyordu. Ama aklına gelen tek şey tuvalete saklanmaktı. Kendine güldü. Bu her şeyi bilen bir varlığın yapacağı türden bir plan değildi. Düşünüp ne yapacağını kestirmeye çalıştı. Ama bir tek kendini tuvalette bir numara çevirirken görüyordu. Birden gözlerini açarak derin bir nefes aldı. Nava ona doğru döndüğünde endişeliydi. David iyi misin? Sesi sanki çok ama çok uzaklardan geliyordu. Saat 10:43'tü. Bu işi yapabilirdi. 38 saniye içinde iş adamına ulaşmalıydı. Hemen ayağa kalktı. Nereye? Tuvalete dedi kadına daha o soruyu soramadan. Kadın ona şüpheli gözlerle baktı. Sonra da kalkıp dirseğine yapıştı. Sana yardım edeyim. Tamam dedi Kane bir yandan saniyelerin hesabını tutarak. Hala vakti vardı. Zor yürüyormuş gibi dikkatli adım atınca aynen Kane'in düşündüğü gibi Nava bunu garipsemedi. Rüyadaymış gibi ilerledi Kane. Sanki milyonlarca defa içinden geçtiği bir labirentten geçiyormuş gibi hissetti kendini. Vagonun sonundaki kapı açıldı ve 30 küsür iş adamı tam o anda içeri girdi. Bir adamın iki elinde birer yemek tepsisi vardı. Kane tepsilerde ne olduğunu göremiyordu ama biliyordu ki içi kola dolu bir plastik bardak, bir paket Doritos cips ve ton balıklı bir sandviç. Adam geliyordu. Kane durdu ve dengesini kaybeder gibi yaptı. Nava düşeceğini sanarak Kane'in koluna yapıştığında aslında David dengede duruyordu. Kane ona teşekkür edip bir adım daha attı. Şimdi adamla neredeyse göğüs göğüseydiler. Kane adamın geçmesi için yan dönerken tren sola kıvrıldı. Kane ileri devrilip adama çarpınca adam da kolasını döktü. Dikkat etsene diyerek bağırarak Kane'i üstünden itti. Pardon suç bende dedi Kane tuvalete doğru giderken. Nava da yanındaydı. Tuvaletin kapısını kapadığında iş adamından yürüttüğü cep telefonunu eline aldı. Gözlerini kapayıp 4 gün önce duyduğu numarayı hatırlamaya çalıştı. Numarayı hatırlayınca da çevirdi. Jennifer Donnelly. Ford marka arabasının direksiyonundan tek elini ayırmadan diğeriyle çantasında telefonunu aradı. Cep telefonu da en olmadık zamanlarda çalardı hep. Önüne çıkan Mini Cooper'ı gördü, şaşırıp frenlere asıldı. Bir saniye sonra da gümüşü bir Lincoln onu arkadan çarptı. Jennifer'ın aracı köşeye sürüklenip kaldırıma çarpıp durdu. Jennifer'ın sırtı koltuğuna çarptığında hava yastığı o kadar çabuk şişmeye başladı ki sanki yumruk yemiş gibi oldu kadın. Bir an öylece kala kaldıysa da sonra bacaklarının arasından akan sıcak sıvı onu kendine getirdi. Tanrım hayır olamaz diyerek sanki böyle yaparak olanları durdurabilecekmiş gibi bacaklarını sıkıca kapadı. Ama artık çok geçti. Sifon sesi duyuldu ve Kane tuvaletten çıktı. Hadi gel yerimize oturalım dedi hızlıca Nava. Nava Key'nin bir şeyler çevirdiğini anladı. Ama neler döndüğünü bilemediği için onu takip ederek yerine oturdu. 5 dakikaya kalmaz Newark'ta olurlardı. Trenden inmeye sabırsızlanıyordu. Uga'nın yerlerinin saptandığından şüpheleniyordu. Eğer ajan başına gelenleri hatırlarsa o zaman şu anda bir tuzağa düşmek üzerelerdi. Nava vagona bakarak kaçışı planlamaya çalıştı. Eğer onları yakalama görevi kendine verilseydi ne yapardı? Trenden inmelerini bekleyip de peronda mı enselerdi? Tren durduğunda binip arama mı yapardı? Hayır, treni gara girmeden önce durdurur ve arama yapardı. O zaman durum kontrolü altında olurdu. Kaçmaya çalışsalar bile kaçacak yer olmazdı. O böyle yapardı. Ama bu operasyonu Nava değil Amerikalılar yönetiyordu. Amerikalılar da rehine alınabilecek bir durum olmamasına, başkalarının zarar görmemesine çok dikkat ederlerdi. Onlar operasyonu başarıyla tamamlamaktan çok bir sonraki gün manşetlerde ne yazacağıyla ilgilenirlerdi. Yani ne olacaktı? O zaman bir çatışma olabileceği için treni durdurup binmezlerdi. Onların gardan ayrılmasına izin verip kontrolleri altında tutulabilecek bir durumda atılırlardı. Bir plan yapmaya başladı. Bill Donnelly trenin önündeki rayları seyrediyordu. İç tulumunun cebindeki cep telefonu çaldığında herkesin kıyafetiyle dalga geçtiğini biliyordu. Çünkü o baştan aşağı kot kumaşına bürünmüştü. Kepi, tulumu, gömleği hepsi kottu. Ama bir tren kondüktörü kot tulum giyerdi ona göre. Cebinden telefonu çıkarken gözünü raylardan ayırmadı. Evet dedi. Arayanın derin derin nefes aldığını duyunca birden telefonu açarken neşeli olan sesi değişti. Hayatım sen misin? Evet benim dedi zar zor konuşan karısı. Bir kaza oldu. İyi misin bebek ne durumda? Suyum patladı dedi kadın derin bir nefes alarak sustu. Hastaneye gidiyorum. Ama doğuma daha 6 hafta var. Bill lütfen sana ihtiyacım var. Eve vardın mı? Newark'ın dışındayız şu anda ama merak etme hızlanırım. Kadın sancıyla bağırdı. Bill lütfen korkuyorum. Bunu yine tek başıma yapamam ne olur. Ağlamaya başladı. Tamam tamam dedi sakin olmaya çalışarak. Her şey yoluna girecek bebeğim. Daha sen gözünü açıp kapayıncaya kadar orada olacağım. Kadın burnunu çekti ve gözyaşları kesildi. Söz mü? Söz veriyorum. Bebek doğarken yanında elini tutuyor olacağım. Tamam. Şimdi hastaneye gidiyorum. Ambulans geldi. Seni seviyorum. Ben de seni. Kadın telefonu kapattı. 2 yıl önce hastanede ne halde olduklarını hatırladı adam. Geç saatlere kadar çalıştığı için hastaneye zamanında yetişememişti. Zaten ilk saatlerde pek bir şey olmazdı. Kız kardeşinin 3 çocuğu olmuştu ve her birinin doğumunda en az 24 saat doğum sancısı çekmişti. 90 dakikadan bir şey çıkacağını düşünmemişti ama yanılmıştı. Karısı hemen doğurmuştu ve bebek küçük Matthew William ölü doğmuştu. Bill, Jennifer kendine gelirken orada olamadığı için hep kendini suçlamıştı. Elinde bir kutu Pro ile hastaneye geldiğinde de karısı yüzüne tükürmüştü. Normal hayatlarına devam edebilmek için 1 yıl psikoloğa gitmişlerdi. 3 ay sonra da karısı yine hamile kalmıştı. Bill bazen karısının ikinci kez hamile kalmasının bir hata olabileceğini düşünmüştü. İkinci hamilelikte yaşadıkları stresten dolayı neredeyse evlilikleri yıkılmıştı bu genç çiftin. Ama bir şekilde bugüne kadar gelmişlerdi. Bill doğumda karısının yanında olabilmek için ücretsiz izin bile almayı başarmıştı. Ama ne derlerdi evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Bunun gibi bir laf yok muydu? Olanlara inanamıyordu. Bu olmamalıydı. Bir kere daha aynı olayları yaşayamazlardı. Saatine sonra da güzergahına baktı. Trenton'da bakıma gireceklerdi. Bu 20 dakika kadar alırdı. Ayrıca yemek vagonuna da mal yükleyeceklerdi. Bu da 10 dakika daha alırdı. Ne yapacaktı? Elinden hiçbir şey gelmezdi. Sonra gözünün önüne odada yalnız başına olan karısı Jenny geldi. Matthew'u kaybettikleri hastanedeydi. Bill iç geçirdi. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Bunun uğruna işini kaybetmeye razıydı. Dönüp kapısını kilitledikten sonra vitesi değiştirerek treni hızlandırdı. Mikrofonu kaptı, derin bir nefes alıp düğmeye bastı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 292.